Ayrım 12. Annemin özgür davranışları babaannemi de etkilemeye başlamıştı ama tabii böyle olduğunu o kesinlikle kabul etmiyordu. Sokağa yalnız çıkma hakkını ona veren yaşıydı. Başka bir şey değil. Hele annem de o yaşa bir gelsin. Hamallar içeriye önce bir dikiş makinesi getirdiler. Eskiden bunu evdeki sökükleri onarmak için Feride kullanırdı. Ardından hacimli bir masa, Arap işi bir sehpa, bir tahta sandık ve içinde kim bilir neler ve en sonunda da heyula gibi birkaç koltuk. Bunları nereye sokacağız? Adamlar her birini güç bela dar merdivenlerden çıkarıp odanın ortasına yığarken annemin yüzü endişeyle sarkmıştı. Hamallar gittikten sonra babaannemi eşyayı nasıl yerleştireceğimizi sordu. Hay Allah, o ne bilsin, eşyanın nasıl yerleştirileceği aklından bile geçmemişti. Cömertliği tutmuş, eline geçeni getirmişti buraya bizi memnun etmek için. Nereye konulacakmış? Nereye konulursa konulsun. Babaannem şöyle bir etrafa baktı. Odalar gerçekten de dolu. Eh, Allah'a şükür ki dolu. İnsan bu zamanda elindeki maldan yüksünür mü? Getirdiklerinden şikayeti hakaret kabul etmişti. Sanırım o güzelim antika eşyanın bu perişan odalara yerleştirilmesinde, yer yer kırılmış, eğri bürü tahtaların üstüne ipek isparta halıların serilmesinde bir çarpıklık göremiyordu. Geliniyle torunlarını doğru dürüst bir ev ortamına yerleştirmek istemişti ve yerleştirmişti de. Öyleyken neden gelinin nankör bir tavırla etrafa bakınıp duruyordu? Aklından geçen sorulara bir cevap aramayı aniden bıraktı ve sandığı açmak üzere yürüdü. Eh, bu sandıktakileri görsünler de beğenmesinler bakalım. Perdeler çıkardı, hemen asılması lazım bunların diyerek. Masa örtüleri, yatak çarşafları teker teker yere açıldı. Derken ağır gümüş bir servis takımı. Ne yerken kullanacağız bunları acaba? Kuru ekmekle zeytin mi? Sonra dövülmüş bakırdan lambalar çıktı sandıktan. İyi güzel de bunlar günde yarım galon gaz harcar. Ve en sonunda ipek işlemeli bir yatak örtüsü. Mehmet'le bana dönerek açıkladı. Büyük babamla evlendiğinde düğün hediyesiymiş bu örtü. Annem bütün çıkanlara yaşlı gözlerle bakıyordu. Büyük babamla geçirdiği günler gelmişti aklına. Bu güzel eşya o mutluluk dolu evin parçalarıydı. Bu kümes bozması yere yakışırlar mıydı? Bir şey demedi ama gözlerinden aşağıya yaşlar yuvarlanmaya başladı. Sonra kendini toparladı ve gidip mangalı üflememi söyledi. Kahve pişirecekti. Sahanlığa çıktım. Burada mangalın yanı sıra bir masa, gündelik çatal kaşığın durduğu dolap ve kova kova su vardı. Musluklardan su akmıyor, içecek suyumuzu bekçi baba haftada bir getiriyordu. Diğer su ihtiyacımızı ise köşedeki tulumbadan çekiyorduk. Daha o sabah bir teneke kutu ile hiç değilse 20 kez gide gele taşımıştım bütün kovalardaki suyu. Artık bu gibi yorucu işleri anneme bırakmıyordum. Sahanlıkta duranlar ışık olmadığından pek göze çarpmıyordu. Ama evin içine buradan devamlı bir yemek kokusu yayılıyordu. Yemek pişirme koşulları son derece ilkeldi. Büyük bakır mangalda kömür ateşi yanıyor, onun üstüne demir saca yağı konuyor ve pişecek yemek onun üstüne oturtuluyordu. Saatlerce pişen yemek ya son derece lezzetli oluyordu ya da iflah olmaz biçimde bozuluyordu. Artık hangisinin olacağı sizin yemek pişirme becerinize bağlı. Buraya geldiğimiz ilk günlerde berbat yemekler yedik. Annem zaten bildim bileli iyi bir aşçı değildi. Bu ilkel koşullarda daha da kötülemişti. Güzel pişmiş yemeği severdi ama güzel yemek pişirmek için gereken sabırdan yoksundu. Yıllar geçtikçe elinden çıkan yemeklerin lezzeti düzeldi ama o zamana kadar da sindirim sistemimizi alt üst etmişti bir kere. O sabah yaptığı kahveyi babaanneme eski bir gümüş tepside ikram etti. İnsan arkasını pencereye verip dışarıdan görünen manzaraya gözlerini kapasa kendisini yanın evimizde sanacak. Sanki inci kahveyi bırakıp odadan henüz çıkmış. Annem geleneklerini öylesine bağlı ki şu halimizde bile kahveyi artık bir antikacı dükkanına daha yakışacak gümüş tepside ikram etmekte bir sakınca görmüyor. Oysa her şeyini yitirmişti ve şu alt katta oturan dul kadından daha acınacak bir vaziyetteydi. O gün üstünde durmamıştım ama şimdi aklıma geldikçe gülümsemekten kendimi alamıyorum. Düşünün bir kere. İki saygıdeğer hanımefendi o köşecikte oturmuş, gümüş tepsiden alıp kahve yudumluyorlar. Sanki eski günlere geri dönmüşüz. Babaannem neredeyse İnci'yi çağırmak ve fincanları toplamasını söylemek üzere çıngırağın ipine asılacak. Babaannem ayrılırken annemin bütün itirazına rağmen avucuna bir altın para sıkıştırdı. Annem daha yüzük satışından elde edilen paranın bitmediğini ileri sürüyordu. Zavallı anneciğimin o zamanlar paranın değeri ve alım gücü hakkında o kadar az bilgisi vardı ki. Bir de üstelik canı bir şey istedi miydi düşünmezdi. Ama bu arada elinden birkaç altın birden çıkacakmış. Eh, ne yapalım? Savaşın ortasındaydık ve her şeyin fiyatı birkaç misline fırlamıştı. Onun pazarlık yapmasını bilmediğini keşfeden satıcılar tarafından sömürülmekteydi. esasında pazarlık yapmayı bilmiyor değildi de gururuna yediremiyordu. 3-5 kuruş için satıcılarla atışmayı. Oysa diğer kadınların çarşıda aynı mal için çok daha az para ödediklerini ben bile keşfetmiştim. Eğer sesimi çıkaracak olsam hemen beni azarlayarak sustururdu. Çok geçmedi, para durumumuz endişe verici boyutlara ulaştı. Tabii babaannemden hiç durmadan bize yardım etmesini bekleyemezdik. Zaten kocası eski eşyanın gizlice bize verildiğini duyunca nasıl küplere binmiş ve kızılca kıyameti koparmış, bunun haberi çoktan kulağımıza gelmişti. Böylelikle yiyecek sorunu en büyük sorunumuz olmaya devam etti. Hele tabii bir de kara borsadan alınınca. Aynı günlerdeydi. İstesem de istemesem de çocuk bakıcılığını öğrenmem gerekti. Annem kahvaltıdan sonra çarşıya gidiyor, çocukları da benimle bırakıyordu. Mehmet ile Muazzez'in her yaramazlığından sorumlu olmak Allah biliyor ya hiç hoşuma gitmiyordu. Aslında ağır bir iş değildi bana düşen. Çoğunlukla onu yapmayın, bunu yapmayın demekle yetiniyordum. Ama ara sıra bunalıp Mehmet'e bir tokat attığımda oluyordu tabii. Böyle zamanlarda aşağıdaki dul kadın hemen ne oluyor diye yukarı fırlıyor. Annem gelince de ilk iş beni şikayet ediyordu. Annemin uyarıları canımı daha beter sıkıyordu. Velhasıl sevmiyordum bu yükümlülüğü. Bir sabah annem bütün aramalarına rağmen ekmek bulamadı. Zaten son zamanlarda yaşantımız hep bu ekmek arayışıyla şekillenir olmuştu. Saatlerce fırının önünde beklemiş, öğle vakti eve eli boş dönmüştü. Öğleden sonra bir kez daha çıktı, gene aynı durum. Akşam üzeri bir fasıl daha şansını denemek istedi. Muazzez'i uyandırmamamızı tembih ederek ayrıldı. Bir süre sessiz sedasız oynadık. Ardından Mehmet'in uykusu geldi ve huysuzluğu tuttu. Oyuncaklarımızı topladık, güzelce ve sandıkta dolaba kaldırdık. Oturma odasındaki sevdiğimiz köşeye gidip oturduk ve annemin dönüşünü beklemeye başladık. Hava kararıyordu. Annem genellikle bu saate kadar çoktan dönmüş olurdu. Sokakta kimseler kalmamıştı. Sonra aşağıdaki dul kadının kapıyı arkasından itinayla çekerek çıktığını duyduk. Tıknaz gölgesinin yokuştan aşağı kayışını camdan izlerken içimiz korkuyla doldu. Evde yapayalnız kalmıştık. Yangın gecesini anımsatan karanlık bizi sanki boğazımızdan yakalamıştı. Fısıltıyla konuşuyor, ara sıra omzumuzun üzerinden loş odanın gerisine ani bir bakış fırlatıyorduk. Mehmet'in uykudan gözleri kapanıyordu ama yalnız kalmayı göze alamadığım için gidip yatmasına izin vermiyordum. Nerede kalmıştı bu annem de böyle? Lambaları yakabilsem belki biraz rahatlardım ama annemin kesin emri vardı onlara dokunmamamız konusunda. Böylece orada tek başımıza oturmaya devam ettik. Oda gitgide daha fazla karanlığa gömülüyordu. Sokakta bir mezar sessizliği. Evimizin yanında bizim yan pencereden ince minaresini hatta içerisini rahatça görebildiğimiz ufak bir cami vardı. Orada ermiş türbesinin başında kim bilir hangi dindarın diktiği mum cam fanusun içinde yanıyordu. Müezzin kimsesiz minareye tırmandı ve akşam ezanına başladı. Caminin kapısı öbür yanda bulunduğundan gelenleri göremiyorduk. Sadece müezzinin kederli ve esrarlı sesinden dökülen Arapça nameleri duyabiliyorduk. Ezan bittiğinde sanki gece daha durgunlaştı, etraf daha karardı, tek ışıldayan ermişin başucundaki mumdu. Birden korktuğumu hissettim. Korku, açlık ve yorgunluk birbirine karışınca dilim çözüldü. ''Hayalet geliyor, hayalet geliyor!'' diye bağırdım. Alacakaranlıkta beni gözleyen Mehmet'in artık çenesi titriyordu. O da türbeye baktı ve korkuyla bağırmaya başladı. Pencereden kaçıp divana kendimizi attık. Titreye titreye İran işi seccadenin altına girdik. Orada ermişle ilgili varsayımlar yapıyorduk. Yalnız kalmış da, üşümüş de, ısınmak için yanında bizi de mezara götürmek istiyormuş da, vücudumuzda ürpertiler, çenemiz birbirine vuruyor, İnci'nin zamanında anlattığı bütün hayalet öyküleri canlanıp üzerimize gelmekte. Birbirimize sarılmış, yaklaşan ermişi bekliyoruz. Dehşet içindeyiz. Ufacık seccadeyi bir Mehmet benim üstümden çekip alıyor, kendi üstüne, bir ben. Tam bu sırada ayak sesleri duyuyorum. Ağır, yorgun ayak sesleri. İşte geldi diye haykırıyorum panik içinde. Ayak sesleri yaklaşıyor, yaklaşıyor. İşte aşağıdaki kapıdan girdi, merdivenler çıkıyor. Yavaş yavaş ancak bir ölünün yürüyeceği yorgunlukla. Durma kalbim, durma. Mehmet ciğeri sökülürcesine bağırmakta ve bir el sert bir şekilde seccadeyi çekip alıyor üstümüzden. Ne oluyor böyle diye soruyor annem. Onu görünce rahatlıyorum ama konuşacak halim yok. Mehmet hayalet diye kekeleyerek bir yanıt vermeyi beceriyor her nasılsa. Sonra yeni bir bağırtı nöbetine yakalanıyor. Annem Mehmet'i yatıştırma çabasında. Benim altımdan çekip çıkartıyor onu. Kenetlenmiş ellerinden seccadenin ucunu kurtarıyor. Mehmet ortaya tam olarak çıkınca fark ediyoruz ki altını kirletmiş ve yüzündeki ifadeden de anlıyoruz ki bir ufak kaş çatışı ile aynı ayıbı tekrarlamaktan çekinmeyecek. Sarı yerin sonu. Bizim sokakta devamlı bir canlılık vardı. Sabahın erken saatlerinde sütçünün gelişinden, akşam üzeri yoğurtçunun gidişine dek dışarısı kimi zaman münakaşa, kimi zaman gülüşme sesleriyle sürekli hareket halindeydi. Ben köşe penceresinin yanına bir iskemle çeker, onun üstüne yığılmış minderlere oturup dışarıyı seyrederdim. Sokak satıcıları eşeklerini bir aşağı bir yukarı dolaştırırken mallarını satmak için bağırırlar, bir taraftan da birbirlerine laf atarlardı. Kimler yoktu ki aralarında? Patlıcan satanlar, domates satanlar, küfeleri iri ve sulu limonlarla dolu olanlar. Eğer mevsimindeysek üzümcüler ve de karpuzcular. Onlar yarı uyur haldeki eşekleri yürütürken hayvanın iki yanından sarkan küfelerde taze patlıcanlar, domatesler, fasulyeler sergilenirdi. Evlerde kulağını kabartıp dinleyenlere dünyanın en taze sebzelerini sattıklarını bağıra bağıra ilan ederlerdi. Derken çatlak sesli bir kadın fiyat sorardı. Diyelim ki şu kadar. Vay efendim, o fiyatı olur muymuş? Böylelikle çıkan ağız kavgası bir anda diğerini bastırma yarışına dönüşürdü. Bu arada çevreye toplanan ev kadınları da lafa karışıp sözcük adına arka çıkarlardı. Diğer satıcılarsa olayın dışında kalmaya özen gösterirlerdi. Ne olur ne olmaz. Münakaşa eden satıcı ile kadın beylik lafları bitirince bu defa birbirlerinin anasına, babasına ve daha akla gelen her türlü akrabasına sayıp sövmeye vardırırlardı işi. Esasen söylenecek lafın bitmesi diye bir şey yoktu zaten. Biterse söylenenler bir daha tekrarlanır. Ne olacak? Bu arada ne eşeğin oğlu olmak kalırdı ne de başkasının çocuğuna babalık etmek. Bunlar en hafifleri. Kadının gözü iyice karardıysa daha da ileri gidebilir. Korkacak değil ya. Dayanığı evdeki iki yetişkin oğlu. Satıcının ona aynı lisanda cevap vermesi mümkün değil. Verirse oğullar lafını yerde bırakmazlar. Gerisin geri ağzına tıkarlar. Bir de tabii öbür kadınları hesaba katmak zorunda adam. Mahallenin namusunu korumak için sopa demez, süpürge demez, ellerine geçerli adama saldırı verirler alimallah. Bu fırsattan istifade etraftaki çocuklar da yaşamından bezmiş eşeğin sırtına biner, küfeleri soyup soğana çevirirler. Bu sokağın sümüklü cılız çocukları yedisine geldiğinde kırkındaki adamdan daha gözü pek olurdu. Uyuz sokak köpekleri ise evlerin dışına bırakılmış çöp tenekelerini talan ederek yaşardı. Binlerce kedi vardı civarda, her boydan ve her cinsten. Bunlar da çöp yığınlarını aşındırır, lağım farelerini kovalar, yiyecek hiçbir şey bulamadıklarında da birbirlerini yerlerdi. Bu pislik ve yoksulluk içinde annem kendinden emin, sert adımlarla yürüdüğünde diğer kadınlar kendisini şüpheyle süzer ve aralarında fısır fısır konuşurlardı. Annem değil miydi kafesleri söküp atarak pencerelerini cümle aleme açan? Aralarında böyle bir orospu gibi utanmadan nasıl dolaşabiliyor? Küçük oğlan çocukları arkasından taş fırlatır, erkekler örtülü yüzüne alaylı iltifatlar yağdırırlar. O bütün bu pespayeliğin arasından bir kraliçe gibi başı dik geçerdi. Sokakta oynamamızı kesinlikle izin vermezdi, bize yakışmaz diye. Hava almak için tabii sokağa çıkardık biraz ama ancak o çarşıdan döndüğünde ve bizimle birlikte dışarıda duracak hali kaldıysa. Pazarlık etmesini beceremediği ve diğer kadınların eleştiren bakışları arasında bir şey almaktan rahatsız olduğu için bizim sokağın satıcılarından çok nadir olarak alışveriş yapardı. Bir şey almaya kalksa hemen bütün kadınlar kapı önlerine çıkarlar, ne aldığını ve kaç para vermek aptallığında bulunduğunu gözleriyle görmek isterlerdi. O nedenle annem pazar yerinden bir hamal çocuk getirmeyi tercih ederdi. Çocuğun önüne düşüp evin yolunu gösterir, aldıklarını pis kokulu mutfağımıza kadar çıkarttırır, sonra parasını verip salıverirdi. Alınan sebzeleri ayırıp yerlerine yerleştirmek Mehmet'le benim görevimdi. Annem böyle kirli şeyleri elini sürmekten hoşlanmazdı. Sokakta oturanlardan, onların çirkin şakalarından ve kaba lisanlarından da nefret ederdi. Türkçenin doğru konuşulmasında gösterdiği duyarlılık ancak bir akademisyende bulunabilirdi. Eve döndüğünde yaşmağını çıkarır, bir iskemleye çöker ve etraftaki eski günlerinden kalma eşyaları süzerdi. Yüzüne sükunet neden sonra gelirdi. Geçmişte yaşamakta, içinde bulunduğu döneme sadece günlük sorumluluklarını yerine getirmek üzere istemeden dönmekteydi. Her akşam onu lambanın altında oturmuş, ışık saçları üstünde parlarken dikiş dikiyor ya da tırnaklarını törpülüyor görürdük. Artık perdeler örtülmüş, düşman gözler dışarıda kalmıştır. Bu saatlerde duyduğu huzur yüzünden okunur. İçine kapanarak geçmişi düşünme eğilimi o zamanlar o kadar dikkatimizi çekmezdi ama daha sonraki yıllarda hepimiz için ciddi krizler doğuracaktı. Anneciğim işte bu şekilde anılarıyla var olmakta, yaklaşan yoksulluk günlerini aklının ucundan bile geçirmemekteydi. kıt parayı su gibi harcıyordu. Kazara içine gelecekle ilgili bir kurt düşse bu sıkıntılı düşünceyi diğer sıkıntılı düşünceleri yaptığı gibi aklının bir başka ucuna itiyordu sanki. Ara sıra babaannem çok para harcadığı konusunda onu ikaz ettiği vakit hemen lafı değiştirir, dikkati başka bir noktaya çeker, örneğin yeni bitirdiği bir işlemi gösterirdi. Böylece para konusunun başlamasıyla bitmesi bir olurdu. Paradan söz edilmesin de neden söz edilirse edilsin. Toplumda önemli yeri olan genç bir hanımefendi edasıyla konuşuyor, sık sık babamın yakında döneceğini tekrarlıyordu. Bu durum gitgide gülünç bir hal almaya başladı. Çünkü bir zaman geldi, sözünü ettiği bütün adlar artık bu dünyadan çekilmiş kişilerin adları oldu. Yenilgiyi kabul etmiyordu ama yenilgi zayıf bir anında onu hançerlemek üzere arkasında bir gölge gibi dolaşmaya başlamıştı. Bazen büyük bir şevkle bana ve Mehmet'e Sarıyer'de uzun bir tatilden söz ederdi. Bir an yüzünden bir tereddüt gelir geçer. Sanırım söylediklerinin saçmalığını fark etti. Ama tereddüt çok sürmüyor. Saçma maçma, katı gerçeklerden gene daha iyi. Dış dünya ile ilişkisi arttıkça iç dünyasına daha fazla gömülüyor ve o ölçüde mantık dışı planlar yapıyordu. Duygularını açıklamaktan kaçınırdı. Bizi şöyle çekip göğsüne yasladığını, içten öptüğünü hatırlamam. Ama gene de annem hayattaki tek güven kaynağımız, tek dayanağımızdı. Elinin soğuk dokunuşu, eteklerinin hışırtısı, saçlarındaki ışık, duygudan arınmış sesi bize yetiyordu. Bütün bunlar korkularımızı bastırıyor, acılarımızı siliyordu. Zaman geçtikçe babaannemin bütün eleştirilerine rağmen aşağıdaki dul kadınla daha yakın bir ilişki içine girdi. Bu kadını sevmişti bir kere. İnsanların dış görünüşüne gözlerini kapayıp işlerindeki zenginliği keşfetmek konusunda Allah vergisi bir beceriye sahipti. Mahalleli dul kadını dudak büküyor, adam yerine koymuyordu. Annem ise onların dudak bükmesine dudak büktü. Ara sıra kadını yukarıya kahve içmeye çağırır, ona dikiş ya da yemek konularında fikir danışırdı. Kadın bu ilgiden o kadar memnun kaldı ki kısa zamanda bizleri pul köle olacak hale geldi. Annem dışarı çıktığı zaman gelip bizleri eğlendirir, banyomuzu yaptırır, yemeğimizi yedirir ve geniş dizlerinde saatlerce muazzezi sallardı. Parasız çalıştırdığımız bir hizmetçiydi sanki. Sadık İnci ile İffetsiz Hacer'in karışımı. Kadının bu yakınlığı annemin tabii çok işine yarıyordu. Hatta bize yemeklerimizi dahi yapar olmuştu bir ara. Ama kadının sık sık kaşıdığı saçları bir iki kez yemeklerden çıkınca annem duruma hemen el koydu ve artık bize yemek pişirmemesini söyledi. Açık hava konusunda ne kadar hassassa temizlik konusunda da o kadar titizdi. Bir sabah kapı vuruldu ve birisi annemi görmek istediğini söyledi. Kendisine seslendim. Koşa koşa merdivenlerden indi. Sonra bağırdığını duydum. Hasan. Ben Hasan da kimmiş diye düşünürken annem bekçi babaya teşekkür etti. Hasan'a yol gösterdiği için. Tam o anda Hasan'ın kim olduğunu çıkardım. Sarıyer'deki bahçıvandı. Dünyanın küçük çocukları seven tek bahçıvanı nasıl olmuş da tanıyamamıştım. Annem misafirini merdivenlerden çıkarıp oturma odama buyur etti. Hasan ancak ailenin eski emektarlarına yakışan bir ilgiyle Mehmet de beni selamladıktan sonra etrafına bakındı ve ''Ne kötü yermiş burası hanımefendi'' dedi. Sonra üzüntülü bir halde başını salladı. Uzağı görmeyen gözlerini kısmış anneme bakıyordu. ''Önce ilk evinize gittim. Gördüğümü inanamadım.'' diye homurdandı. Hiç bilmiyorduk hanımefendi. Yangının haberi Sarıyer'e ulaşmamıştı. Bir süre soluk aldı. Sonra beyaz sakalının arkasında homurdanarak devam etti. ''Bekçi baba yol gösterdi de geldim. Aman aman bu ne biçim yermiş. Sizi buralarda göreceğime.'' Kocaman gözyaşları yanaklarından akıp eski paltosundan aşağı yuvarlandı. Onun böyle ağladığını görmek beni çok şaşırtmıştı. ''Haydi, haydi Hasan'' dedi annem azarlar gibi. Gereği yokken ağladığımızda bizimle de böyle konuşurdu. Hasan kolunun tersiyle gözyaşlarını sildi ve derin bir of çekti. ''Her şey değişiyor hanımefendi. Bugünden yarını kestirebilen yok. Ama sizi burada görmek...'' O annemi incitmeden sözü nasıl bitireceğini düşünürken anne boşluktan yararlanıp aceleyle sordu. ''Sarıyer'de ne var ne yok Hasan?'' Yaşlı adamın gözleri bir kez daha doldu. İhtiyarlıktan kaynaklanan ve kolaylıkla akabilen gözyaşları vardı Hasan'ın. Ama bu durum bana çok komik gelmişti. Kaynaktan su yükselir gibi boğazımdan yukarı bir gülme ihtiyacı yükseldi. Annem gözleriyle beni uyarıyordu ya nafile. Kendimi kontrol etmeye çalışmaktan yüzüm kıpkırmızı olmuştu. Sonunda tutamadım, bir kahkaha koyuverdim. Tam bu sırada Hasan da yeniden konuşmak üzere ağzını açmıştı. Söyledikleri beynime ard arda elektrik şoku veriliyormuş gibi etki yaptı. ''Bizim bey için öldü diyorlar hanımefendi'' dedi ve kendini tutamayarak acı acı ağlamaya başladı. Annem taş gibi bir suratla onun eğik başının üstünden ileriye bakıyordu. Öldü mü? Kim? Ahmet mi öldü? Diye sordu. Beti benzi atmıştı. Korkudan ben de ağlamaya başladım. Ardımdan Mehmet. Odada tam bir felaket havası vardı şimdi. Eminim ben Ahmet amcam öldü diye ağlamıyordum. Çünkü daha o zamanlar ölmek nedir bilemeyecek yaştaydım. Sarı yere bir daha gidemeyeceğiz diye de ağlamıyordum. Çünkü böyle bir bağlantıyı kurmam da mümkün değildi. Ben sanıyorum Hasan ağladı diye, annem birden taş kesildi diye ağlamaktaydım. İşte gene bu hareketsiz, sıcak odada bizi bırakmış, düşlerinde kim bilir nelere gitmişti. Hıçkıra hıçkıra, neden ağladığımı bilmeden ama çıkardığım sesi kendim de beğenerekten ağlamaktaydım. Gözyaşlarımın akması durduktan sonra dahi, kederimizi bütün dünyaya ilan ediyorum güvencesiyle ağlamaya devam ettim. Ağlamanın beden üstünde yarattığı etkiler çok garip. Sadece sesiyle olsa dahi ağlamak, insanın kan dolaşımına dalga dalga yayılıp omuriliğinde sarsıntılar yaratabiliyor. İşte ben o gün bu durumu yaşamaktaydım. Neden sonra annemin yakıcı tokadıyla kendime geldim ve iç parçalayıcı bir hıçkırığın tam ortasında duruverdim. Sus! Diye bağırmasında öyle bir sertlik vardı ki susmaktan başka çare yoktu. Aptallar gibi sesim çıkmadan ama ağzım hala yarı açık kala kalmıştım. Mehmet'le ikimiz odanın gerisindeki sedire kapandık ve ancak bir süre yutkunduktan ve derin nefesler aldıktan sonra normale dönebildik. Bu arada annem Hasan'a yumuşak bir şekilde sordu. Anlat bakayım Hasan, hanımın bu durumu nasıl öğrenmiş? Yaşlı adam kendisini toparlamak için belirli bir çaba gösterdikten bir iki saniye sonra anlatmaya başladı. Hanımım ne zamandır merak içindeydi. Bir hafta önce artık dayanamadı ve beni askerlik dairesine gönderdi. Bey'le ilgili bir haber olup olmadığını soracaktım. Pek bir şey bilmiyorlardı ama soruşturdular. Sonunda oradaki yüzbaşı büyük olasılıkla beyin ölmüş olduğu haberini verdi. Nasıl, nerede, neden ölmüş bilen yok. Aman yarabbim, ne büyük felaket bu. Annemin sesi bir tuhaf çıkmıştı. Acaba gözlerinin önünde babam mı canlanmıştı? Hasan devam etti. Bu haber hanımı çok sarstı. 3 gündür ağzına bir lokma yemek koymadı. Öksürüğü de gittikçe artıyor. Dün gece kan kustu. Ah zavallı Ayşe dedi annem. Vereme yakalandığını zaten tahmin etmiştik. Aman büyük hanıma bir şey söylemeyin diye canlandı Hasan. Büyük hanım dediği babaannemdi. Kendisine bu sıfatın yakıştırılmasından memnun kalmazdı duysaydı. Yok canım, tabii söylemem diye cevap verdi annem. Ama elbet bir an gelecek, öğrenecek. Ah Hasan, nedir bu başımıza gelenler? Bütün kapılar teker teker kapanıyor. Bütün sevdiklerimiz yok oluyor. Yüzünü elleriyle örttü. Artık ağlamıyordu. İşte tıpasını üstüne kapatıp aklının gerisine iteceği bir başka olay. Bir gün o tıpa patlatıp da içindeki korkunç şeyler dışarı fırlayınca bunun yaratacağı şoka nasıl dayanacak? Allah'ın emri dedi Hasan. Başka ne desin? Annem ellerini yüzünden çekti. Çok haksız bir emir. Tövbe tövbe. 12. ayrımın sonu, sayfa 148.